Merhaba, bu derin dalışımıza hoş geldin. Bugün elimizde bir web sitesi kurma yolculuğu üzerine bayağı zengin bir kaynak seti var. Senin için bu bilgileri şöyle bir damıtıp en can alıcı noktalara odaklanalım diyoruz.
Aynen öyle. Amacımız sadece hani teknik adımları sıralamak değil aslında. Bir fikri başarılı, yaşayan bir dijital varlığa dönüştürmenin ardındaki stratejiyi, püf noktalarını ve kaçınılmaz gerçekleri ortaya koymak. Başarılı bir dijital kimlik diyelim yani.
Harika. O zaman hemen stratejiyle başlayalım mı? Kaynaklar ısrarla şeyi vurguluyor. Neden ve kimin için sorularıyla başla diyorlar. Bu neden bu kadar kritik? Hani teknik detaylardan bile önce geliyor.
Çünkü bu sorular sitenin omurgasını kuruyor aslında. Yani bir e-ticaret sitesi mi yapacaksın, yoksa kişisel bir blog mu açacaksın? Hedef bu olunca kullanılacak teknoloji, ayrılacak bütçe, hatta sitenin genel yapısı direkt baştan şekilleniyor.
Anladım.
Hedef kitleyi anlamak da sadece yaş, ilgi alanı falan değil, onların dijital alışkanlıkları ne, beklentileri ne, bunu kavramak lazım. Hatta kaynaklardan biri diyor, hedef kitlenin teknik becerisini göz ardı etmek en büyük hatalardan biriymiş.
Oo, ilginç.
Rakip analizi de önemli tabii. Sadece kim ne yapmış diye bakmak değil, senin o pazardan nasıl farklılaşabileceğini keşfetmek için.
Anladım. Yani temel sağlam olmayınca üstüne koyduğun her şey biraz havada kalıyor. Peki, strateji tamam. Sonra teknik adımlar geliyor. Alan adı ve hosting, sitenin ismi ve evi gibi mi düşünelim?
Güzel benzetme, aynen. Alan adı markanın dijital imzası gibi. Kısa, akılda kalıcı, markayla alakalı olmalı. Hani .com mu, .tr mi meselesi var ya.
Evet.
İşte .com hala daha küresel standart ama hedefin sadece Türkiye ise .com.tr ya da .tr yerel güveni arttırabilir tabii.
Hosting peki? O da evin arsası mı oluyor?
Gibi. Sitenin evi, evet. Performansı, güvenliği direkt etkiliyor. Şimdi paylaşımlı hosting var, VPS var, adanmış sunucu var. Başlangıçta paylaşımlı ucuz olabilir ama... Ama kaynaklar diyor ki, yavaş hosting, Google'ın Core Web Vitals metriklerini, yani site hızını, etkileşimini falan direkt olumsuz etkiliyor. Bu da SEO'nu baltalıyor. Yani ucuza kaçayım derken daha pahalıya gelebilir uzun vadede.
Anladım. Bir de şu kilit işareti var, SSL.
Evet. SSL sertifikası, yani HTTPS, o artık lüks değil, zorunluluk. Hem ziyaretçi güvenliği için hem de Google sıralaması için şart.
Tamamdır. Sıra geldi motoru seçmeye, platform. Kaynaklar özellikle WordPress diyor. İnternetin %43'ü. Neden bu kadar popüler?
En büyük sebebi esnekliğe tabii. Binlerce tema, binlerce eklenti var. Yani bir blog sitesinden devasa bir e-ticaret sitesine, mesela WooCommerce ile dönüştürebiliyorsun. Bir de arkasında kocaman bir topluluk var, destek bulmak kolay, SEO dostu olması da cabası.
Alternatifler, hani Wix gibi site kurucular var bir de.
Evet, onlar daha kolay gibi görünebilir başta ama genelde esneklikten ve kontrolden ödün veriyorsun. Yani neye ihtiyacın var? Tam kontrol mü istersin yoksa hızlıca bir site mi? O denge önemli.
Anladım. Platformu da seçtik diyelim. Şimdi işin biraz daha görsel tarafı. Tasarım ve kullanıcı deneyimi. Yani UI ve UX.
Aynen. İyi tasarım sadece güzel görünmek değil. UX yani kullanıcı deneyimi, ziyaretçinin sitede kaybolmadan, aradığını kolayca bulup hedefine ulaşmasıyla ilgili. Mantıklı, akıcı bir yolculuk sunmalı.
UI da arayüz o zaman. Butonlar, renkler.
Evet. UI yani kullanıcı arayüzü. O yolculuktaki görsel elemanlar, renkler, butonlar, menüler falan, ikisi birbiriyle uyumlu olmalı ve kullanıcıyı merkeze almalı. Ve en önemlisi mobil uyumluluk. Kesinlikle şart. Google artık siteleri önce mobilden değerlendiriyor. Mobil öncelikli indeksleme diyorlar buna.
Yani mobil kötüyse masaüstü süper olsa bile yandık.
Aynen öyle. Sıralamada geri düşersin.
Peki, site harika görünüyor, mobilde de iyi ama kimse bulamazsa. İşte burada SEO ve içerik mi devreye giriyor?
Tam üstüne bastın. Google Analytics ve Search Console kurulumu zaten ilk iş. Performansı izlemek, Google'dan geri bildirim almak için. Sonra anahtar kelime araştırması yapıp kitlenin ne aradığını anlamak ve onlara gerçekten değer katan içerikler üretmek lazım. Hani içerik kraldır lafı var ya.
Evet, hala geçerli mi?
Hem de nasıl, kaynaklardan biri şey diyor, nasıl yapılır tarzı içerikler direkt ürün tanıtmaktan daha çok sadık kullanıcı getiriyormuş. Yani sadece satmaya değil, eğitmeye odaklan. Bir de teknik ama çok etkili bir şey var. Schema.org, yani yapılandırılmış veri. Bu Google'a içeriğini etiketlemek gibi.
Nasıl yani?
Şöyle, bu bir tarif, bu bir ürün. Bu sıkça sorulan sorular diye işaretliyorsun. Google da bunu anlıyor ve arama sonuçlarında yıldızlı puanlama, fiyat gibi zengin sonuçlar gösterebiliyor. Daha çok dikkat çekiyor yani.
Vay, bu iyiymiş. Peki hız konusuna geri dönelim. Yavaş sitelerden kaçıyoruz dedik. Performansı nasıl artırırız? Temel reçete ne?
Kesinlikle Google'ın o Core Web Vitals metriklerini iyileştirmek şart. İki anahtar var. 1. Görsel optimizasyon. Resimleri sıkıştır, WebP gibi modern formatlar kullan, bir de lazy loading denen şey var. Yani ekranda görünmeyen resmi sonra yükle. 2. Ön bellekleme, yani caching. Sitenin bir kopyasını hazırda tutup sunucuyu yormamak gibi düşün.
CDN de vardı sanırım. İçerik dağıtım ağı.
Evet, eğer kitle dünyanın farklı yerlerindeyse CDN çok faydalı. İçeriği onlara en yakın sunucudan gönderiyor, site hızlanıyor. Unutma, her saniye değerli.
Siteyi açtık, hızlı, güvenli, içerik de tamam. Bitti mi işimiz? Arkamıza yaslanabilir miyiz?
Keşke, asıl iş şimdi başlıyor desek yeridir. Güvenlik çok kritik. Yazılımları, yani WordPress'i, temayı, eklentileri sürekli güncel tutmak lazım. Güçlü şifreler, düzenli yedeklemeler şart. Bir saldırı olursa tüm emek boşa gider.
Bir de yasal konular var değil mi? Özellikle Türkiye'de.
Hem de nasıl? Özellikle e-ticaret yapıyorsan bunlar zorunluluk. Şirket kurman gerekebilir, ETEBİS kaydı var, mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu, bir de KVKK aydınlatma metni. Bunları sitende bulundurmak zorundasın. Eksik olursa başın ağrır.
Anlaşıldı. Yani bir web sitesi açmak tek seferlik bir proje değilmiş. Sürekli ilgi isteyen, yaşayan bir organizma gibi. Stratejiden tekniğe, tasarımdan hukuka, bayağı detaylı bir süreç.
Kesinlikle öyle. Bu derin dalış umarım sana bu yolculukta iyi bir başlangıç noktası sunmuştur. Ama unutma, dijital dünya sürekli değişiyor, öğrenme hiç bitmiyor.
O halde belki de üzerinde düşünmen gereken son bir soru bırakalım sana. Başarıyla yayını aldığın web siten hedefe ulaştığında tamamlandı mı sayılır? Yoksa potansiyelinin tamamına ulaşması için sürekli evrilmesi, denenmesi ve iyileştirilmesi gereken dinamik bir varlık mıdır? Bu sorunun cevabı dijital varlığının geleceğini şekillendirebilir.